Ayrım 34 sayfa 294. Gerçeği herkesçe bilinen son dönemlerde birçok Moğol etnolog tarafından da doğrulanan gerçeği. Tisevenler topraklarının devletleştirilmesine dayanamadılar. Biraz ayrıntıya girseniz. Dış Moğolistan'da devletleştirilme 50'li yılların sonlarında etkili oldu. 1960 yılında bir meclis ülkede tek bir karış özel toprak kalmadığını açıkladı. Bütün topraklar ölçüldü, bölündü, kolhoz olarak yeniden düzenlendi. Göçmenler yerleşmeye zorlandı. Çadırları yakıldı, yerlerine evler yapıldı. El konulan hayvanları dağıtıldı. Tisevenler bu durumu kabullenmediler. Partiye vermektense hayvanlarını kendi elleriyle öldürmeyi tercih ettiler. Kış aylarıydı. Çoğu açlıktan öldü. Tekrar ediyorum, onlardan geriye kalan yok. Kuşkusuz bugün o kökten gelmiş olanlar vardır. Ama Moğollarla evlenmiş, kültür değişimi yaşamış olarak... Dayan kan içindeki ren geyikleriyle kaplı ovaları gözünün önüne getirdi. Kendi kaynaklarına yönelik bir katliam, bir çeşit toplu intihar, soğuktan ve açlıktan kırılan Tiseven çocuklarını, Tiseven kadınlarını düşündü. Attığı her adım onu kötülüğün merkezine yaklaştırıyordu. Yine de kendi bildikleriyle çelişen bir şeyler vardı bu anlatılanlarda. Dayan'ın elinde Tisevenlerin ve Tiseven geleneklerinin hala yaşadığının kanıtları vardı. Sadece Lucian Anların varlığı bile yeterliydi. Onlar Tiseven kökenliydi. Tiseven dili konuşuyorlardı. Onlar şamanlarca eğitilmiş gözcülerdi. Giovanni yanılıyordu demek. Yine de İtalyana gerçeği anlatmaya kalkışmadı. Bu sadece yolunun üzerindeki gizemlere ve imkansızlıklara eklenecek yeni bir sırdı. Bu arada İtalyan elektronik postasını okumak amacıyla bir elektrik prizi arıyordu. Bu araştırma Dayan'ın kafasında uzak gömülmüş, neredeyse unutulmuş ama birden yontulmuş bir elmas gibi parıldamaya başlayan bir anıyı canlandırdı. Patrick Langios, Saint German in Line katliamından sonra onu evine bırakırken size bir sır açıklamak isteyeceğim gün Dayan e-posta gönderirim demişti. Ya polis komiseri ertesi gün Dayan'ın kaçtığına gerçekten inandığında ona bir mesaj gönderdiyse, çenesinin ucuyla güvenliğinin bilgisayarını gösterip sordu. Bilgisayarınızdan posta kutuma bir bakabilir miyim? 51. kısım. Manastırın okuma salonlarından birine yerleştiler. Duvarları köknar lambirilerle kaplı odanın zemini de geniş parkelerle örtülüydü. Masalar odanın ahşap havasını daha da güçlendirir gibiydi. Güçsüz bir ampul kahverengi yüzeylere gölgeli bir ışık yayıyordu. Buradaki her şey sanki kitaplar, meditasyon gezegenleriymişçesine her gün bu birkaç metrekare onların üzerinde saatlerce çalışan keşişlerin sabrı ve dikkatini taşıyor gibiydi. Bilgisayarı odadaki tek telefon prizine bağladılar. Giovanni nazik davrandı. Önce Dayan'ın kendi posta kutusunu okumasını önerdi. Aynı tarama ve bağlantı yazılımını kullanıyorlardı. Dayan birkaç tuşa bastıktan sonra merkez bilgisayara ulaştı. Posta kutusunu açtı. Mesajlar tanıdık isim ve adresler listesi olarak açıldı. Birkaç saniyelik bir araştırma yeterli oldu. 14 Ekim tarihli mesajların arasında Langios imzalı bir haber. Mesaj 13.34'te, yani Dayan'ın Langeus'i Nice'deki hastaneden aramasından yaklaşık yarım saat önce alınmıştı. Doğru tahmin etmişti Dayan. Genç kadının kaçtığını düşünen komiser araştırmalarının sonuçlarını onunla paylaşmak için birkaç satır yazmaya karar vermişti. Dayan küçük simgenin üstüne tıkladı. Langeus'un mesajının açıldığını gördü. Yürek çarpıntısını bütün vücudunda hissetti. Kimden? Patrick Langeus. Kime? Dayan Tiberg. 14 Ekim 1999. Dayan, neredesiniz? Birkaç saatten beri tüm adamların peşinizde. Kafanızdan yine neler geçti? Nerede olursanız olun, ne karar verdiyseniz verin, son gelişmelerden haberdar olmanız gerek. Bu mesajı okur okumaz beni arayabilirsiniz. Sizin için bana güvenmekten başka yol kalmadı. Dayan, mesajın ikinci bölümünü okuyabilmek için mouse'u tıklattı. Alman soruşturmacılar bu sabah telefon etti. Van Kin'in Berlin yakınlarındaki Potsdam'da yaşayan genç bir çifte birkaç kez para havale ettiğini öğrenmişler. Araştırmayı sürdürünce Ruth Finisher adındaki kadının 1997 yılında Dyecherle Hastanesi'nde tüplerini bağlattırdığını, orada Van Kin'le tanıştığını belirlemişler. Anlaşılan evlilik dışı bir aşk yaşamışlar. Ama önemli olan burası değil. Bilmeniz gereken ameliyattan sonra kısırlaştırılan kadının geçen Eylül ayında Van Kin tarafından önemli ölçüde desteklenen bir Hanol yetimhanesinden küçük bir Vietnamlı evlat edinmiş olduğu. Dayan haykırmamak için kendini zor tutuyordu. Yeni bir tıklama, yeni satırlar. Zaman kaybetmeden Philip Thomas ya da sahte adıyla Francis Brunner hakkında araştırma başlattım. Bir saat sonra aradığımı bulmuştum. Eski casus yine 1997'de yardımcılarından birini, 35 yaşındaki fovizm uzmanı Martin Van Drouwe'yi kanatlarının altına almış. Önemli ayrıntı, yumurtalık sorunu olan kadın evli olmasına rağmen çocuk doğuramıyor. Bunun üzerine Ağustos ayı sonuna doğru Angkor tapınaklarının yakınında Siem Reap yetimhanesinden küçük bir Kamboçyalı'yı evlat ediniyor. Evlat edinme işlemleri Philip Thomas'ın baş destekçisi olduğu bir Kamboçya vakfı tarafından yapılıyor. Dayan gözlerini satırlardan ayıramıyordu. Her kelimede tenine saplanan bir çivi şiddeti vardı. Kuşkusuz bu benzerlikler basit bir rastlantı olamaz. Moğolistan'la ve tokamaklarla ilgili bir geçmiş paylaşan bu eski komünistler aynı tarihlerde Asya kökenli çocuklar getirmeye çalışmışlar. Büyük bir ihtimalle nükleer araştırma merkezinin bulunduğu bölgeden gelme gözcüler. Dayan farkında olmadan yakınlarınızdan birinin hesabına bir çocuk evlat edindiğiniz açık. Sovyetlerle ilgili bir geçmişi olan birinin hesabına kim olabilir? Aramak size düşüyor, bana bildirmekte. En önemlisi beni bir an önce aramakta size düşüyor. Carl Gustav Jung yazarlarının kahramanlarını değil, kahramanların yazarlarını seçtiklerini söylerdi. Sanırım aynı şey kader içinde geçerli. Gözlerimi yumduğumda size evlenmiş, mutlu bir sürü çocuk anası, sorunsuz biri olarak düşlemeye çalışıyorum. Sakın yanlış anlamayın, beceremiyorum. Üstelik bu söylediğim bir iltifat. Beni arayın, öpüyorum. Patrick. Bir klavye konutuyla belgeyi sildi. Nazikçe uzakta duran Giovanni'yi yaklaşıp sordu. Haberler iyi mi? Dayan bakışlarını kaldırmadan cevapladı. Yatmaya gidiyorum. 52. kısım. Her şey Luberon'daki villasında böceklerin nihayet susmaya karar verdiği saatte olmuştu. Dayan özellikle hava kararırken yoğunlaşan renkleri hatırlıyordu. Kara ağaçların ve çamların ötesindeki taş ocaklarının toprağımsı rengi, alacakaranlıkta giderek parıldayan gök, bir de birkaç metre ötede şıpırdayan yüzme havuzunun fazla çiğ, fazla yapay mavisi. Adam prosundan çektiği iki nefes arasında gece karanlığında yitip giden durumanı gözlerken tok sesiyle konuşmuştu. Dayan ise kayıtsız tabiatta eriyip kaybolan güç düşlerini, iktidar yankılarını düşünmüştü. O 1997 Ağustos'unda Dayan'a bir çocuğa evlat edinmesini öğütlemişti adam. Dayan bu çözümü çoktandır düşünüyordu ama kararı o akşam kesinleşecekti. Neredeyse bir yıl sonra Mart 1998'de işlemleri hızlandırmak için bizzat araya girmeyi önermişti adam. Sağlık ve Sosyal Hizmetlerin yöneticisine telefon edebilirdi. Sosyal İşler Bakanı ile temas kurabilirdi. Her şeyi yapabilirdi. Dayan önce itiraz etmiş ama sonunda adaylığının tozlu raflarda süründüğünü anladığında annesinin durumdan haberdar olmaması şartıyla adamın desteğini kabul etmişti. Birkaç ay sonra izin çıkmış, uluslararası evlat edindirme girişiminde bulunmasının önü açılmıştı. Adam da onu bizzat kendisinin paraca desteklediği bir örgütün Borta Mundi Vakfının yönettiği bir yetimhaneye yöneltmişti. Dayan Eylül ayında Ra Nong'da doğru yola çıkmış, Lucien'i alıp gelmişti. O anı aklından çıkmıyordu hiç. küçük çocuğu annesinin evine götürdüğü o kaza gecesi. Adam Diana birlikte kapının önüne kadar gelmiş, çocuğu incelemişti. Önce sarsılmış görülmüş, sonra da beklemedik bir şey yaparak onu Diana öpmeye kalkmıştı. O sırada bu öpücüğün nedenini anlayamamıştı Diana. Adamın ona adice asılmak istediği düşüncesini bir türlü kabul etmemekte haklıydı. Öpücük başka bir gerçeği saklıyordu. Gözcüsüne kavuşmuş, kendisini gizleyen bir adam. Anlaşılmaz tebessümünün ardına saklanmış, gençliğinin karanlık topraklarına dönmek için belirli bir tarihi bekleyen, geçmişi korkunçluklarla dolu adamı. Charles Hilton, yaş 58, yönetim psikolojisi konusunda bir sürü danışmanlık şirketinin sahibi, büyük Fransız patronlarının özel danışmanı, bazı bakanların ve politikacıların strateji uzmanı, en üst iktidar çevrelerinde gezen, vericiliğinden, insanlığından hiçbir şey yitirmemiş, güçlü, ünlü bir adam. Dayan geçmişi hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Konuyla ilgisini gösterebilecek bir tek şey dışında. Charles gençliğinde Troçkist eğilimli bir solcuydu. En azından hareketli gençliğini parlak gözlerle yad ederken öyle söylüyordu. Yoksa aslında parti üyesi katı ve tam bir komünist olmamış. 1969 yılında tıpkı Philip Thomas gibi demir perdeyi geçecek kadar gözü kara davranmamış mıydı? Halik'ten yarım bir gerçeği açıklayarak böylelikle geçmişiyle ilgili tüm merakları önleyecek kadar akıllıydı. Onu 1968 Mayıs'ında genç ve yakışıklı barikatlar önünde öfkesini hayıkırırken görebiliyordu. Nanterre Psikoloji Fakültesi yıllarında Philip Thomas'la yan yana otururken de Paris ayaklanması bozgunundan sonra iki adam ilgilerini mantıksız bir tasarıyla kızıl kıtanın ortasına yerleştirmeye kaydırmış olmalıydı. Muhtemelen olağan dışı yetenekler konusunda aynı tutkuyu paylaşıyor, çalışmalarını SSCB'de derinleştireceklerini umuyorlardı. Tablo ortaya çıkmaya başlamıştı. Sovyetler Birliği'ne ayak basan iki kafadar Tokamak'ın parapsikoloji laboratuvarına katılmışlardı. O dönemde TK-17'de yürütülen deneylerde yer almışlardı. İmkansızın peşindeki bir avuç insandan ikisi olarak. Dayan minicik odasındaki gece lambasını yakmamıştı. Elbiseleriyle yorganın altına girmiş, dizlerini göğsüne çekerek kıvrılmıştı. Üst saatten beri düşünüyordu. İnançları durmaksızın kesinleşiyordu. Onu kusursuz bir kurban, kusursuz bir gözcü annesi gibi gören üvey babası tarafından kandırılmış, oynatılmış, kullanılmıştı. Şimdi artık Lucien'in Paris'e gelmesinden sonra geçen başka olayları yorumlamaya çalışıyordu. Dayan'ın açıklayamadığı bir nedenden Charles Hilton ile Philip Thomas birbirine düşman olmuşlardı. İşte müze sahibinin Helika'nın habercisini öldürmek istemesinin ardındaki neden de buydu. Yoksa Lucien'i öldürerek buluşma gününü öğrenmesini sağlamak, böylelikle de zamanında Tokamak'ta bulunmasını önlemek mi istemişti? Charles diğeri için bir tehlike mi oluşturuyordu? Eğer Charles olağanüstü bir yeteneğe sahipse neydi bu yetenek? Dayan Tokamak'tan arkadaşı Rolf Van Kinnick kazadan haberdar eden, akapuntur yoluyla Lucien'i kurtarmasını isteyen de Charles olduğunu düşünüyordu. Eski laboratuvar üyeleri arasında ittifak, düşmanlık ilişkileri kurulduğu apaçıkta bu ilişkiler ne adına kuruluyordu? Charles Hilton hala yaşıyor muydu? Eğer hayattaysa o da bu taş çemberin yolunda mıydı? Öğrenilmesi en kolay olanı buydu kuşkusuz. Dayan yatağının üzerine oturup saatine baktı. Saatin ibreleri karanlıkta 3'ü gösteriyordu. Sabahın 3'ü. Paris'te saat akşamın 8'iydi hala. Yataktan kalktı. El yordamıyla duvara yaklaştı. Uydu telefonunu aldı. Karanlıkta telefonun antenini pencere mavisi çerçevesine doğrulttu. Kuvars ekrandan bağlantı sağlanmadığını gördü. Çoraplarını bile giymeyi düşünmeden koridora çıktı. 53. kısım. Etraf sessizdi. İyi tutturulmamış tahtaların ayaklarının altında oynadığını hissetti. Gözleri bir süre sonra loşluğa alıştı. Koridorun ucunda ayın camlı bir çerçevede yansımasını gördü. Tam istediği şey. Pencerenin yanında vardığında kanatlardan birini açtı. Buz gibi rüzgar yüzünü dağladıysa da karşılığında uyduların uzak dünyasıyla yeniden temas kurmasını sağladı. Telefonun antenini pencereden dışarı uzatıp gözlerini ekrana dikti. Cihaz uydu sinyallerini alıyordu. Tek bir hareketle Sushert bulvarındaki dairenin numarasını tuşladı. Cevap yok. Annesinin cep telefonunu denedi. Birkaç elektronik vızıltı, uzakta üç zil sesi, sonra da duyulan o tanıdık alo sesi. Ses çıkartmadı. Annesi hemen sordu. Dayan, sen misin? Evet, benim. Annesine bu kadar yeterliydi anlaşılan. Tanrım, neler oluyor, neredesin? Söyleyemem. Lucien nasıl? Ortalardan kayboluyorsun. Polis seni arıyor. Sen de telefon ediyor ve hiçbir açıklama yapmıyorsun. Bu olur mu? Lucien nasıl? Önce nerede olduğunu söyle. Teknoloji mucizesi yine sahnedeydi. Aralarında 10 bin kilometre bulunmasına rağmen hala sanki yan yanaymış gibi dalaşıyordu iki kadın. Dayan pencerenin pervazına dayanıp sesini yükseltti. Bu oyun hiç bitmez. Tekrar ediyorum. Sana hiçbir şey söyleyemem. Olacakları daha önceden söylemiştim sana. Sibil soluk soluyaydı. Devam etti. Bu işle ilgilenen polis komiseri biliyorum. Senin bu işle başka bir kadının ölümüyle ilgili olduğunu, bana güvenmeni söylemiştim. Annesinin sesi alçaldı. Hiç olmazsa neler olduğunu farkında mısın? Sibil gerçeği kabullenmeye başlamıştı anlaşılan. Dayan tekrarladı. Lucien nasıl? Ses biraz daha zayıfladı. Solukları söylediği her kelimeyi ötekinden ayırıyordu. Çok iyi. Her geçen gün daha da iyileşiyor. Gülümsemeye başladı. Dagra kalırsa bilincinin açılması artık sadece birkaç günlük bir iş. Bir sıcaklık dalgası Dayan'ın damarlarında dolaştı. Bir neşe belirtisiyle yükselen o küçük dudakları gördü. Belki bir gün sükunet ve mutluluk içinde birlikte olacaklardı. Sordu. Ateşi yok. Ateşi sabit. Ya hastanede dikkati çekecek bir şey oldu mu? Ne olmasını istiyorsun? Bu kadarı yetmiyor mu? Dayan tahminlerinin birer birer gerçekleştiğini anladı. Söz konusu olan ne transtı ne de kriz. Lucien'lar artık komplonun, tehlikenin dışındaydı. Şimdi artık gözler tokamaka çevrilmiş olmalıydı. Annesi yine bağırdı. Bana bunu nasıl yapabildin? Korkudan çılgın gibiyim. Dayan gözlerini karanlıkta belli belirsiz seçilen kente çevirdi. Manastırın önünden geçen geniş caddeyi, geceyi yaran tozdan bembeyaz birkaç Japon yapımı otomobilin farlarını görebiliyordu. Bağlantının öbür ucunda annesinin sesinin arkasında trafiğin uğuldamasını duyuyordu. Pırıl pırıl otomobilleri Paris sokaklarının çağdaş ışıklarını hatırladı. Şimdi artık asıl soruyu sormasının sırası gelmişti.